Eğer Kahire üzerine hemen yürümüyorsa bunun nedeni Batı'nın en güçlü hükümdarı olan Almanya ve Sicilya Kralı Friedrich von Hohenstaufen'in büyük bir ordunun başında geldiğinin haber verilmiş olmasıdır. Bu söylentilerden elbette haberdar olan El-Kamil savaşa hazırlanmaktadır. Habercileri bütün İslam alemini dolaşarak kardeşleri, kuzenleri ve müttefikleri yardıma çağırırlar. Öte yandan İskenderiye yakınlarında Delta'nın batısında bir filo donatır ve bu donanma 1220 yazında batılı gemileri Kıbrıs açıklarında gafil avlayarak ezici bir zafer kazanır. Düşman böylece deniz egemenliğini kaybettiğinden El-Kamil hemen barış teklifini yeniler ve bir de 30 yıllık bir barış anlaşması imzalama vaadi ekler. Boşuna. Pelagius bu tekliflerin Kahire'nin efendisinin zor durumda olduğunu gösterdiklerini düşünmektedir. İkinci Friedrich'in Roma'da imparator olarak kutsandığı ve hiç vakit kaybetmeden Mısır'a doğru yola çıkacağına yemin ettiği haber alınmamış mıdır? En geç 1221 baharında yüzlerce gemi ve on binlerce askerle burada olmalıdır. Frank ordusu onu beklerken ne savaş ne de barış yapmalıdır. Friedrich ancak 8 yıl sonra gelecektir. Pelagius yaz başına kadar sabreder. Frank ordusu 1221'de Dimyat'tan ayrılarak kararlı bir şekilde Kahire'ye yönelir. Mısır başkentinde El-Kamil'in askerleri halkın kaçmasını önlemek için güç kullanmak zorunda kalır. Ama sultan güvenli gözükmektedir. Çünkü kardeşlerinden ikisi yardıma gelmiştir. Cezire askerleriyle gelerek istilacıların Kahire'ye ulaşmalarını engellemek için ona katılan El-Eşref ile Suriye ordusuyla kuzeye yönelerek düşmanıyla Dimyat arasına kahramanca yerleşen El-Muazzam. El-Kamil'in kendisine gelince zapt etmeyi pek başaramadığı bir sevinçle Nil'in taşmasını beklemektedir. Çünkü sular Batılılar tedbir almadan yükselmeye başlamıştır. Ağustos ortasında toprak o kadar çamurlu ve kaygan hale gelmiştir ki şövalyeler duraklamak ve ordunun tümünü geri çekmek zorunda kalmışlardır. Geri çekilme hareketi daha yeni başlamışken bir Mısır asker grubu setleri yıkmaya girişir. Tarih 26 Ağustos 1221'dir. Müslüman birlikleri çıkışları keserken Frank ordusunun tümü kendini birkaç saat içinde bir çamur deryasının içinde bulur. İki gün sonra ordusunu yok olmaktan kurtarma konusunda umutsuzluğa düşen Pelagius, barış istemek üzere El-Kamil'e bir haberci gönderir. Eyyubi hükümdarı koşullarını dikte eder. Frankler Dimyat'ı tahliye edecekler ve 8 yıllık bir barış anlaşması imzalayacaklardır. Bunun karşılığında orduları rahatsız edilmeden deniz kıyısına gidebilecektir. Elbette artık Kudüs'ün onlara verilmesi söz konusu değildir. Bu beklenmedik olduğu kadar eksiksiz olan zaferi kutlayan çok sayıda Arap, El-Kamil'in Kudüs'ü Franklere sunarken ciddi olup olmadığını sormaktadırlar. Burada zaman kazanmaya yönelik bir hile mi söz konusuydu? Bu konuda kesinleşmekte gecikmeyeceklerdir. Mısır'ın efendisi şu zor Dimyat bunalımı esnasında Franklerin gelişini bekledikleri bu ünlü Friedrich, El-Emberor hakkında kendine sık sık sorular sormuştur. Acaba söylendiği kadar güçlü müdür? Acaba Müslümanlara karşı kutsal savaş yapmaya gerçekten kararlı mıdır? El-Kamil çalışma arkadaşlarını sorguladıkça Friedrich'in kralı olduğu Sicilya adasından gelen yolculardan bilgi aldıkça şaşkınlığı artmaktadır. 1225'te imparatorun Jean de Brienne'ın kızıyla evlenip böylece Kudüs kralı olduğunu öğrenince ona Emir Fahrettin İbne Şeyh gibi nitelikli bir diplomatın başkanlığında bir elçilik kurulu yollamaya karar verir. Eşşeyh daha Palermo'ya varır varmaz büyülenir. Evet, Friedrich hakkında söylenilen her şey doğrudur. Çok iyi Arapça konuşmakta ve yazmaktadır. İslam uygarlığına duyduğu hayranlığı saklamamaktadır. Barbar Batı'yı ve özellikle Büyük Roma'daki papayı küçümsemektedir. En yakın çalışma arkadaşları ile muhafız alayındaki askerleri Arap'tır. Bunlar ibadet saatlerinde Mekke'ye yönelerek namaz kılmaktadırlar. Çocukluğunun tümünü o sıralarda Arap biliminin önde gelen merkezi olan Sicilya'da geçiren bu meraklı insan, kendini dar kafalı ve fanatik Franklerle pek bir ortak yana sahipmiş gibi hissetmemektedir. Krallığında müezzinin sesi aralıksız çınlamaktadır. Fahrettin kısa bir süre içinde Friedrich'in dostu ve sırdaşı haline gelir. Kahire Sultanı ile Alman İmparatoru arasındaki ilişkiler onun aracılığıyla sıkılaşır. İki hükümdar Aristoteles'in mantığı, ruhun ölümsüzlüğü, evrenin oluşumu konularında mektuplaşırlar. Mektup arkadaşının hayvanları gözlemleme konusundaki tutkusunu öğrenen El-Kamil, ona ayılar, maymunlar, çift örgüşü develer ve bir fil armağan eder. İmparator bunların bakımıyla özel hayvanat bahçesindeki Arap bakıcıları görevlendirir. Sultan Batı'da kendi gibi bu bitmez tükenmez din savaşlarının yararsızlığını anlayabilecek, aydınlanmış bir yönetici bulmaktan hiç de memnun olmamış değildir. Böylece Friedrich'e onu yakın bir gelecekte doğuda görmek istediğini ifade etmekte tereddüt etmez. Kudüs'ü ona vermekten mutlu olacağını da buna ekler. Bu bağışın telaffuz edildiği sırada kutsal kentin El Kamil'e değil de bozuşmuş olduğu kardeşi El Muazzam'a ait olduğu bilinecek olursa bu aşırı cömertlik daha iyi anlaşılır. El Kamil'in düşüncesine göre Filistin'in müttefiki Friedrich tarafından işgal edilmesi onu El Muazzam'ın girişimlerine karşı koruyacak tampon bir devlet yaratacaktır. Yeniden canlanan Kudüs Krallığı uzun dönemde Mısır ile tehditleri belirginleşmeye çalışan savaşçı Asya halklarının arasında etkin bir şekilde dikilecektir. Coşkulu bir Müslüman kutsal kenti terk etmeyi bu denli soğukkanlı bir şekilde asla aklına getiremezdi. Ama El Kamil amcası Selahaddin'den çok farklıdır. Ona göre Kudüs sorunu her şeyden önce askeri ve siyasaldır. Dinsel yan ancak kamuoyunu etkilediği ölçüde devreye girmektedir. Kendini Hristiyanlığa, İslamiyet'e olduğundan daha yakın görmeyen Friedrich de buna benzer bir tutum içindedir. Kutsal kenti ele geçirmek istemesinin nedeni hiç de İsa'nın kabrinde saygı duruşu yapmak değil de böylesine bir başarının doğuya karşı seferi geciktirdiği için onu afaroz etmiş olan papaya karşı olan mücadelesindeki konumunu güçlendirecek olmasıdır. Sayfa 295. İmparator 1128 Eylül'ünde Akkâ'da karaya çıktığında El Kamil'in yardımıyla Kudüs'e muzaffer bir şekilde gireceğinden emindir. Ama fiili durumda Kahire'nin efendisi müthiş sıkıntılıdır. Çünkü yakınlarda meydana gelen olaylar bölgesel satranç tahtasını tamamen altüst etmişlerdir. El Muazzam 1127 Kasım'ında aniden ölerek Şam'ı deneysiz bir genç olan oğlu En-Nasır'a bırakmıştır. Artık Şam ile Filistin'i bizzat ele geçirmeyi düşünebilecek duruma gelen El Kamil için Mısır ile Suriye'nin arasına tampon bir devlet yerleştirmek söz konusu değildir. Bunun anlamı Kudüs ile çevresini ondan tamamen dostane bir şekilde talep eden Friedrich'in gelişinden hiç hoşlanmamasına rağmen şerefli bir insan olarak sözünü tutmaktan kaçınamayacağıdır. Ama imparatora durumun aniden değiştiğini açıklayarak kurtulmaya çalışmaktadır. Yalnızca 3000 askerle gelmiş olan Friedrich, Kudüs'ün zaptının bir formaliteden ibaret olduğunu düşünmüştür. Bu yüzden bir korkutma siyaseti izlemeye cesaret edememekte ve El Kamil'in duygularına yönelmektedir. Ona, ben senin dostunum, şu yolculuğu yapmaya beni sen teşvik ettin. Şimdi Papa'nın ve Batı'nın bütün krallarının bu işe giriştiğimden haberleri var. Eğer ellerim boş dönersem bütün itibarımı kaybederim. Lütfen Kudüs'ü bana ver ki başımı dik tutabileyim diye yazmıştır. El Kamil duygulanır. Friedrich'e, dostu Friedrich'e armağanlar ve çifte anlamlı bir cevap gönderir. Ben de kanaatleri dikkate almak zorundayım. Eğer Kudüs'ü sana teslim edersem, bu yalnızca kararlarımın halife tarafından mahkum edilmesine değil, aynı zamanda tahtımı alaşağı etme tehlikesi taşıyan dinsel bir ayaklanmaya yol açabilir. Her ikisi için de öncelikli sorun görünüşü kurtarmaktır. Friedrich Fahreddin'den kendine şerefli bir çıkış yolu bulmasını rica etme noktasına gelir. O da sultanın önceden verdiği onayla ona bir kurtuluş yolu gösterir. Halk Selahaddin tarafından çok yüksek bedel karşılığı fethedilmiş olan Kudüs'ü teslim etmemizi asla kabul etmez. Buna karşılık kutsal kent konusundaki anlaşma kanlı bir çatışmayı önlerse. İmparator anlamıştır. Gülümser, dostuna tavsiyesinden ötürü teşekkür eder. Sonra zayıf birliklerine çarpışmaya hazır olmalarını emreder. 1128 Kasım'ının sonunda çok gösterişli bir şekilde Yafa'ya doğru ilerlerken El Kamil tüm ülkede Batı'nın güçlü hükümdarına karşı uzun ve zor bir savaşa hazırlanmak gerektiğini söyletir. Bundan birkaç hafta sonra daha hiçbir çarpışma olmadan anlaşma metni hazırdır. Friedrich Kudüs'ü şehri kıyıya bağlayan bir şeridi ve Beit Lahim, Nazaret, Sayda çevresiyle Sur'un doğusundaki güçlü Tibnin kalesini almaktadır. Müslümanlar kutsal kentte başlıca tapınaklarının yer aldığı Haram Eş-Şerif kesimindeki mevcudiyetlerini sürdüreceklerdir. Anlaşma 18 Şubat 1229'da Friedrich ile Sultan adına Elçi Fahreddin tarafından imzalanmıştır. İmparator bir ay sonra İslamiyet'in kutsal yerlerinde görevli birkaç din adamı hariç Müslüman halkı El Kamil tarafından tahliye edilmiş olan Kudüs'e girmiştir. Burada Nablus kadısı Şemseddin onu karşılayarak kentin anahtarlarını teslim etmiş ve bir bakıma ona rehberlik yapmıştır. Kadı bu ziyareti bizzat anlatmaktadır. Frankler kralı imparator Kudüs'e geldiğinde El Kamil'in isteği üzerine onun yanında kaldım. Haram-ı Şerif'e girdim. İmparator burada küçük camileri gezdi. Sonra El Aksa Camii'ne gittik. Kaya kubbesi, Kubbe-eş-Şakra tapınağınınkine olduğu gibi bunun da mimarisine hayran oldu. Caminin minberinin güzelliğinden büyülendi. Merdivenin tepesine kadar çıktı, inince beni elimden yakaladı ve yeniden El Aksa'ya götürdü. Orada elinde İncil olduğu halde camiye girmek isteyen bir papaz buldu. Öfkelenen imparator onu terslemeye başladı. ''Buraya neden geldin? Allah adına eğer içinizden biri buraya adımını atmaya cüret ederse onun gözlerini oyarım.'' Papaz titreyerek uzaklaştı. O gece müezzine imparatorun huzurunu kaçırmaması için ezan okumamasını söyledim. Ama ertesi gün onu görmeye gittiğimde imparator beni sorguladı. ''Ey kadı, müezzinler neden her zaman olduğu gibi ezan okumadılar?'' Cevap verdim. ''Böyle yapmamalıydın çünkü bu geceyi Kudüs'te geçirmemin nedeni gece müezzinin ezan okumasını duymaktı.'' dedi. Friedrich Kubbe Eşşakra'yı ziyareti sırasında Selahaddin'in bu kenti müşrikinden temizledi diye bir yazıt okur. Tanrı'ya ortak yani şirk koşanları, hatta çok tanrılıları ifade eden bu terim tek tanrı inancına başka tanrıları dahil edenleri atıfta bulunmaktadır. Bu bağlam içinde özellikle Teslis yanlısı Hristiyanları işaret etmektedir. Bunu bilmezden gelen imparator ne yapacaklarını şaşırmış ev sahiplerine alaylı bir gülümsemeyle ''Bu müşrikler de kim?'' diye sorar. Birkaç dakika sonra kubbenin girişinde demir bir parmaklık görerek bunun ne işe yaradığını sorar. ''Kuşların buraya girmesini engellemek için.'' diye cevap verilir. Friedrich şaşkınlıktan apışıp kalan muhataplarına tabii ki Frankler'e de falan imayı yorumlar. Yani bu tanrının domuzlara buraya girme izni vermediği anlamına gelir. 1229'da 43 yaşında parlak bir hatip olan Vaka Nüvis, Sibt İbn el-Cevzi bu düşüncelerin Friedrich'in ne Hristiyan ne de Müslüman olup çok kesin bir şekilde tanrısız olduğunun kanıtı olduklarını ileri sürmektedir. Kudüs'te onunla görüşebilenlerin tanıklıklarına dayanarak imparatorun kızıl tüylü kel ve müyop olduğunu eklemektedir. Eğer köle olsaydı 200 dirhem etmezdi. Sibt'in imparatora duyduğu husumet Arapların büyük çoğunluğunun duygusunu yansıtmaktadır. İmparatorun İslamiyet ve uygarlığı karşısındaki dostane tutumu başka koşullarda hiç kuşkusuz takdir toplardı. Fakat El-Kamil tarafından imzalanan anlaşmanın hükümleri kamuoyunu kızdırmıştır. Kutsal kentin Franklere teslim edildiği haberi duyulduğunda demektedir Vaka Nüvis, bütün İslam alemi gerçek bir fırtına tarafından sallandı. Olayın vahametinden ötürü kamusal matem gösterileri düzenlendi. Bağdat'ta, Musul'da, Halep'te camilerde toplanılarak El-Kamil'in ihaneti duyurulmaktadır. Sip şöyle anlatmaktadır. Melik en-Nasır benden halkı Şam Ulu Camii'nde toplamamı ve onlara Kudüs'te neler olduğunu anlatmamı istedi. Bunu kabul etmekten başka çarem yoktu. Çünkü imanıma karşı ödevlerim beni buna zorluyordu. Vaka Nüvis vaiz zincirinden boşalmış bir kalabalığın önünde minbere çıkar. Kafasına siyah bir ipek sarık takmıştır. Aldığımız felaket haberi kalplerimizi paramparça etti. Hacılarımız artık Kudüs'e gidemeyecekler. Okullarda artık Kur'an okunamayacak. Müslüman yöneticiler bugün ne kadar büyük bir utanç içindeler. En-Nasır gösteriye bizzat katılır. Onunla amcası El-Kamil arasında açıkça savaş ilan edilmiştir. Üstelik El-Kamil Kudüs'ü Friedrich'e teslim ederken Mısır ordusu da Şam'ı sıkı bir ablukaya almıştır. Bu büyük Suriye kentinin genç hükümdarının etrafına kenetlenmiş halk için Kahire'nin efendisinin ihanetine karşı girişilen mücadele bir seferberlik teması haline gelmektedir. Ancak Sibt'in hitabet gücü Şam'ı kurtarmaya yetmeyecektir. Ezici bir sayısal üstünlüğe sahip olan El-Kamil bu çatışmadan galip çıkarak kenti boyun eğdirmiş ve Eyyubi İmparatorluğu'nun birliğini kendi lehine olmak üzere yeniden kurmuştur. En-Nasır Haziran 1229'da başkentini terk etmek zorunda kalacaktır. Acılı ama umudunu hiç kaybetmemiş olarak Ürdün Nehri'nin doğusundaki Kerak Kalesi'ne yerleşmiştir. Barış yılları esnasında burada düşmana karşı kararlılığın simgesi olarak oturacaktır. Birçok Şamlı ona bağlı kalmayı sürdürmüş ve diğer Eyyubilerin aşırı uzlaşmacı siyasetlerine hayal kırıklığına uğrayan çok sayıda dinci militan, diğer yöneticileri istilacıya karşı cihadı sürdürmeye teşvik eden bu atılgan genç hükümdar sayesinde umutlarını muhafaza etmektedir. ''Benden başka kim bütün olanaklarını İslam'ı korumak için seferber ediyor?'' diye yazmaktadır. ''Kim her koşulda Tanrı yolunda dövüşüyor?'' 1239 Kasım'ında Barış Antlaşması'nın süresinin sona ermesinden 100 gün sonra En-Nasır ani bir baskında Kudüs'ü ele geçirir. Bu bütün Arap aleminde bir sevinç patlaması yaratır. Şairler galiba büyük amcası Selahaddin'e benzetir ve ona El-Kamil'in ihanetinden kaynaklanan hakareti böylece yıkamış olmasından ötürü teşekkür ederler. Ona metiye düzenler, en Nasır'ın Kahire'nin efendisinin 1238'de ölmesinden kısa bir süre önce hiç kuşkusuz Şam yönetimini kendine vereceği umuduyla onunla anlaştığını söylemeyi ihmal etmektedirler. Aynı şekilde şairler de Eyyubi soyundan bu hükümdarın Kudüs'ü geri aldıktan sonra burayı elinde tutmaya uğraşmadığını açıklamaktan kaçınmaktadırlar. Kentin savunulamaz olduğunu düşünerek Davut Kulesi ile Frankler tarafından yakınlarda yapılmış olan tahkimatı aceleyle yıktırarak birlikleriyle birlikte Kerak'a çekilmiştir. Coşkun'un siyasal ve askeri gerçekçiliği dışlamadığı söylenebilir. Sonuna kadar gitmeye kararlı bu yöneticinin daha sonraki tutumu kafa karıştırmaktadır. El Kamil'in ölümünü izleyen kaçınılmaz taht kavgası sırasında en Nasır, Frankler'e kuzenlerine karşı bir ittifak teklif etmekte tereddüt etmemiştir. Batılıları yemlemek üzere 1243'te onların Kudüs üzerindeki haklarını resmen tanımış, hatta Müslüman dininden olanları haram eşşeriften çekmeyi bile önermiştir. El Kamil taviz vermeden hiç bu kadar ileri gitmemişti.